Ayrım 12. Dipten gelen dalga. İlya Ehrenburg, sayfa 120. 15. Dübelt, Anders'i önceden uyarmıştı. Kimseye bir şey söylemek yok. Eğer Anders gazetelere bir açıklama yollasa ya da bir bildiri dağıtsaydı, bu sıradan bir politik gösteri olurdu, o kadar. Dübelt bir de şunu söylemişti. Bizde, Amerika'da içten gelen, yapmacıksız olan şeyler pek sevilir. Kuşkusuz yüzlerce lejyoner getirtmek ve Munda elindeki manyakları seferber etmesini söylemek gerekecekti. Ama en önemlisi, başıboş, avare takımını ki böyle bir anda istediğinden fazlasını bulabilirdin, işin içine katmak gerekecekti. Varsın herkes halk öfkesinin parıltısı nasıl olurmuş görsündü. Gösteri günü sabahı Anders gazetelere haber yolladı. Pek vecizdi yazdığı not. Bir mensubunuzu saat 6'da Victoria Oteli'ne göndermeniz. Olağanüstü bazı belgeler takdim olunacak. Saat 6'ya doğru lejyonerler daha gelmemişlerdi. Gazeteciler, foto muhabirleri yerlerini aldılar. Neler dönmekte olduğunu hiç kimse tam olarak bilmiyordu. Anders bara oturmuş, bira içiyordu. Uzun boylu, tıknaz, yanağında yara izi olan bir adamdı. Her zaman sönmüş bir sigara bulunurdu ağzında. Kendilerini buraya niçin topladığını soran gazetecilere çok anlamlı bir ifadeyle ''Şimdi göreceksiniz'' diyordu. Ortalıkta çeşitli söylentiler dolaşıyordu. Polisin, cumhuriyetçi senatörlerden birinin kız yeğeniyle oturak alemleri yapan bir vapur kumpanyasının sahibine baskın yapacağı, kaçak Çekoslovak diplomatının basın konferansı düzenleyeceği, otelde Minaev'in takma adı Kostya olan Kanadalı bir suç ortağının gizlenmekte olduğu söylenenler arasındaydı. Lejyonda birçok dostu bulunan New York Post'tan Jenkins, her şeye rağmen bazı kokular almıştı. Jenkins tüm fikirlere boş vermiş bir adamdı. Şöyle söylerdi sık sık, ''Ben bir tek partiden yanayım, kendi kendimin partisinden.'' Pis bir huyu vardı Jenkins'ın, her şeyi bozmayı severdi. Evlilikleri, iş anlaşmalarını, politik oyunları. Anders'in işinde de tuzlu bulunmasını isteyerek miting organizatörüne telefon etti. Adını vermemiş yalnızca, ''Lejyonerler 6'ya doğru Victoria'da toplanacaklar, tetikte olun.'' demişti. Profesör McClay, Victoria'nın girişinde sinema operatörlerini görünce asansörcü çocuğa ne olup bittiğini sordu. Asansörcü yarı fısıltılı bir sesle yanıtladı soruyu. Çok önemli bir Yunanlı gelmiş otele. Profesör McClay, Duma'yı gazetesine dalmış buldu. Mitingi baltalamak istiyorlar. Duma başını salladı. Pek doğal değil mi? Yoksa onların sizi alkışlayacakları mı düşünüyordunuz? Neler yazdıklarını bir göz atmak yeter. Atom bombasıyla yüklü uçan kalelerimizden bir düznesini yollayıverelim üzerlerine. Sıradan bir miting sabotörü değil bunu yazan, kongre üyesi. Bakın bir tane daha. Biz istersek şimdi dünyanın her yerinde insanların, hayvanların, bitkilerin hayatlarını söndürebiliriz. İmza, Amiral Zaharyas. Daha ister misiniz? Savaştan sonra uygarlığa benzer bir şeyler kurabiliriz. Avrupa'yı neden yok etmek istedikleri şimdi anlaşılıyor. Yıkıntılar, ölüler, işte uygarlıkları. Menken imzası var altında. Soysuzun biri, öyle değil mi? McClay gülümsedi. Hiç kuşkusuz. Üstelik böyleleri hiç de az değil. Bu arada şunu da söyleyeyim. Kendisi Profesör Hennessy'nin de dostudur. McClay, Menken'in Hennessy için nasıl övgüler düzdüğünü anlatmaya başladı. Sonra sözünü yarıda keserek telaşla. Buradan hemen çıkmalıyız dedi. Ben buraya gelirken sinema operatörlerinden başka kimse yoktu. Ama az sonra lejyonerler damlarlar. Duma telaşlanarak piposunu, gözlüğünü, ilacını cebine soktu, kemik topuzlu bastonunu aldı ve gülümseyerek ''Ablukaya yararak çıkarız.'' dedi. Çeyrek saat sonra dekor değişmeye başladı. Sportmen görünüşlü genç adamlar holü doldurmaya başlamışlardı. Sinema operatörleri ışıklarını kontrol ediyorlardı. Anders sigarasını ağzından çıkarmadan Duma'ya ''Bay Profesör.'' dedi. ''Sakın siz geleceğiniz yerin adresine şaşırmış olmayasınız.'' Duma karşılık vermedi. Anders onu kolundan yakaladı. Size adresi şaşırmışsınız diyorum. Moskova'da olmalıydınız siz. Oysa buraya, New York'a gelmişsiniz. Holü dolduran gençler kahkahayı bastılar. İçlerinden biri, şehvet delisi moruk, Amerika'dan defol diye bağırdı. Duman rengi gözlüklü, yaşı geçkince bir adam avazı çıktığınca, kızıl casus diye bağırdı. Duma güçlükle kendini sokağa attı. Otelin önünde duran 300 kişi kendisini yuvalamaya başladı. Duma birkaç adım attı ve şaşkınlıktan dona kaldı. Kaldırımın önünde diz çökmüş kadınlar duruyordu. İçlerinden yüzü ödemli birisi haykırdı. ''Tanrım sen Amerika'yı bu kızıl şehvet delisinden koru. Tanrım koru Amerika'yı.'' Duma artık kendini tutamadı. Naziler bile işi buraya kadar vardırmamışlardı. Tedaviye muhtaç bunların hepsi. Kadının yanında duran ve az önce de bağıran Lejyoner Duman'ın üzerine atıldı. Bir Amerikalı kadını aşağılamaya nasıl cesaret edebilirmişsin sen, kurbağa herif. Adam Duman'ın elinden bastonunu kaptı ve vurmak için kaldırdı. Ama o daha bastonu indirmeden bir başkası onun ayağına tekme attı ve böylece de kıyasıya bir kavga başladı. Duman'ı koruyan adam şimdi birkaç lejyonere karşı kendini savunuyordu. Yüzü gözü kan içinde kalmıştı. Artık kimsenin Duman'a dikkat ettiği yoktu. Profesör McClay onu kalabalıktan sıyırdı ve birlikte köşeyi dönerek bir taksiyi durdurdular. Garston pek seyrek görünürdü kalabalık içinde. Birlikte mitinge gitmek için saat 7'de Betty ile buluşacaklardı. Sabahtan beri tüm yaptığı iş Betty ile buluşmalarını düşünmek olmuştu. Evden saat 5'te çıkmış ve zaman öldürmeye çalışmıştı. Victoria otelin önündeki kalabalığı görünce ne olup bittiğini öğrenmeye çalışmış, sonra da lejyonerlerden birini tanımıştı. Cassel'de birlikte olduğu birisiydi bu. Lejyoner ona kızıl casus beklediklerini söylemişti. Garston gülümsemiş. Sen cephedeyken akıllı birine benzerdin demişti. Şimdi ne oldu? Yoksa beynine kum mu döktüler? Lejyoner önce dövüşmek istemiş, sonra Garston'un Castle'dayken Jim'i nasıl eşek sudan gelinceye kadar dövdüğünü anımsayarak susmayı yeğlemişti. Daha sonra Garston gidip bir gazete almış, metronun oralarda gezinmiş, sonra yeniden otele dönmüştü. Bir saatine bakıyor, bir böğürücesine isterik çığlıklar atan kalabalığa göz atıyordu. Betty 7'den önce gelmez. Bu köpek yığınının arasında beklemekse tiksinç. Hayat günden güne güçleşiyor. Para yok, iş yok. Çevre ise tümden alçaklarla dolu. Betty saat 7'de kesin kes gelir. Gideceğimiz mitingin çok önemli olduğunu söyleyecektir yine. Oysa hiç sözlerle bir şey değiştirebilir mi? Betty değiştirilebileceğini söylüyor. Bilmiyorum. Garston birden Duman'ı gördü ve her şeyi anladı. Lejyoner'in sözünü ettiği kızıl, Duman'ıydı. Seveceğim bir yüzü var diye düşündü Garston. Bilginin yanına gitmek ve bu köpek sürüsüne aldırmayın, burası tüm Amerika'yı temsil etmez demek geldi içinden. Kalabalığı yararak ilerlemeye çalışırken birden lejyonerlerden birinin Duman'a vurmak için sopayı kaldırdığını gördü. Hemen atılıp adamı yere yıktı. Bu kez ötekiler koşuştular üzerine. Yüzüne vuruyorlardı durmadan. Kadının biri de tükürüyordu. En sonunda polis geldi. Ne oluyor burada? Kadın yanıtladı soruyu. Bu adam kızıl, bir harp mağlunun üzerine saldırdı. Polis Garston'u alıp götürdü. Bir tek düşünce vardı Garston'un kafasında. Betty bekliyor. Başı ağrıyordu. Sağ gözü kapanmıştı. Polis de kaşları çatık ders veriyordu.
İnsanın işi gücü olmadı mıydı? Böyle kendine ait olmayan işlere karışır işte.
Gece Garston'u salıverdiler. Betty saat 8'e kadar bekledi. Şu son sıralar hep Garston'u düşünüyordu. Bazen sevinçle, bazen boş bir inana kapılarak, korkuyla, onu yitirmekten korkarak düşünüyordu. John'un kendisini aldattığı kuşkusu içinde kıvranıyor, onu kıskanıyordu. Bu yüzden uzun süre beklemişti akşam. Buluştuklarında mitingden sonra boş, sessiz caddelerde yürüyeceklerdi. Garston'a, "Bilmiyorsunuz," diyecekti. "Joe beni..." Garston'da yüzüne bakıp, "Biliyorum," diyecekti sessizce. Garston gelmedi. Kendimi toparlamalıyım diye düşündü Betty. Bu gidişle aklımı yitireceğim yoksa. Şimdi duygulara yer olmadığını kendim söyledim ona. Joe hiçbir zaman bizimle birlikte olamaz. Gereğinden çok düşünüp taşınıyor, ölçüp biçiyor. Oysa dövüşmek gerek. Belki o da bir gün anlayacak bunu. Mutluluk düşleri kurmamalıyım. Gerçek bir yoldaş olabilir o ama beni sevmiyor. Aman tanrım, 8 olmuş saat, mitinge geç kalacağım. Salona girdiğinde Profesör McClay konuşuyordu. Kendini bilmezin biri saygıdeğer konuğumuza saldırmış. Ancak kalabalık arasından fırlayan dürüst Amerikan vatandaşları Profesör Duman'ı korumuşlardır. Bravo! Çığlıkları kapladı ortalığı. İçindeki sıkıntıyı unutan Betty de bağırdı. Bravo! Amerika adına utanıyorum diye sürdürdü konuşmasını McClay. Memleketimi seviyorum ben. Dağlarını, ırmaklarını, kentlisini, köylüsünü, temiz yürekli, onurlu, saf Amerikan insanını seviyorum. Ama kendilerini Amerikan halkının, halkımızın temsilcisiymiş gibi gösterenler kimlerdir? Bir avuç cahil ve gözü dönmüş insan. Bura halkının, amfiteyatr biçimindeki koca salon, doğru, doğru çığlıklarıyla inledi. Ben komünist değilim, progresist de değilim. Kendimi hep politikadan uzak tutmuşumdur. Ama savaştan da tiksiniyorum. Bugün bizi buraya toplayan şey nedir? Biz savaşmak istemiyoruz ve savaşmayacağız. Tuttukları yer ne olursa olsun üç kağıtçılara inanmıyoruz. Halkımıza inanıyoruz biz. Onun yüreğine, onun mantığına inanıyoruz. Tribünden bir zenci ayağa kalktı. Çocukça bir gülümseme yayıldı terden ışıl ışıl yüzüne.
Savaş sırasında bizim iyi birer Amerikan yurttaşı olduğumuz söyleniyordu. Şimdi ise eziliyor, linç ediliyor, öldürülüyoruz. Jackson da zenci David Harris'ına kendini astığı ipi kimin verdiğini araştırıyorlar. Peki bu baylar, David'i boynuna ilmeği geçirmeye kimlerin vardırdığını için soruşturmuyorlar? Senatör Love özgür için savaşmamız gerektiğini söylüyor. Eğer bizim Amerika'da da değilse nerededir bu kölelik? Savaş değil, adalet gerekli bize. Daha sonra Papaz McGill konuştu. Görmüş geçirmiş bir vaiz gibi kendinden emin konuşuyordu. Gazetelerin Tennessee'deki patlama işinin üzerinde ne denli çok durduklarını hepiniz biliyorsunuz. Sağduyu sahibi olmaları gereken yetişkin insanlar bir çılgınlık nöbetine yakalanmış gibiler. Hiç kimse Rusların belgelerinin kendilerini böylesine gözden düşürecek bir biçimde düzenlemeyeceğini düşünmüyor. Bir fabrikayı havaya uçurmak için gönderilen bir insana kimden para alacağını, kimlerle buluşacağını, kimlere rapor vereceğini anlatan belgeler verilmez. Dün akşam bir gazetede Rus'un ceketinde bulunan bir yönergenin yazarının aklının biraz kıtça olduğu belirtiliyordu. Bu yönerge yazarının dört başı mamur bir ahmak olduğunun biraz kibarca söylenişidir. Durumun bizim için övünülesi olduğu da son derece şüphelidir. Çünkü bu yönergeyi Ruslar değil, bizim yurttaşlarımız düzenlemişlerdir. Provokatörler, alçaklar, haykırışlarıyla inledi salon. Ordumuzla birlikte Elbe'de bulunmuş ve orada Ruslarla karşılaşmıştım. Tıpkı bizim gibiydiler, bize benziyorlardı. Onların değişik fikirleri var elbette ama sorarım size, korkunç bir savaş için bir neden midir bu? Bir Hristiyan inancı uğruna ölebilir ama kendininkinden başka bir inancı var diye bir başkasını öldürmez. Aziz kardeşlerim, bacılarım, yalnızca kentlerimizi, çocuklarımızı değil, ruhlarımızı da kurtaralım. Son konuşmayı Duma yaptı. Bir kitap faresi değilim ama uzun yıllar kitaplar üzerine eğilmek durumunda kaldım. Benim uzmanlık dalım insanın oluşumundur. Bilim adamları, evrimciler, atalarımızın ağaçlarda yaşadıklarını ve iki ayak üzerinde yürüyemediklerini saptamışlardır. Şimdi niçin bundan söz ediyorum? Çünkü gelişim vardır, ilerleme vardır, insanlar yeniden ağaçlara dönemezler. Ancak ilerleme yalnızca gökdelenler, asansörler, otomobiller demek değildir. İlerleme akılla, bilinçle, düşünceyle bağıntılıdır. Bugün hasta kadınlar gördüm, caddenin ortasında diz çökmüş duruyorlar ve kendilerini benden kurtarması için Tanrı'ya yalvarıyorlardı. Sakın onların kliniğe gönderilmeleri gerektiğini düşünmeyin. Çünkü o zaman pek çok insanın kliniklere yollanması gerekirdi. Senatörler, Amiral Zaharias, Mr. Mencken, uygarlık adına ne varsa hepsinin yok edilmesini öneriyorum Mr. Mencken. 73 yaşındayım ben. Birçok şeyler yazıp çizdim. 40 yılı aşkın bir sürede öğrenci yetiştirdim. Şimdi ise akıl hastalarının uygarlığa gözdağı verişlerine tanık oluyorum. Yoksa Hitler az mı geldi bu dünyaya? Ben Nazileri gördüm. Üstün insan diyorlardı kendilerine onlar. Gerçekte ise ağaçlarda yaşayan, o çok uzak akrabalarına benziyorlardı. Soysuzlar kendi yurttaşlarını aldatıyorlar. Diyorlar ki örneğin, Fransızlar ardımız sıra savaşa gireceklerdir ve savaşacaklardır. Ben Fransa'yı iyi bilirim. Memleketimdir benim. Evet, Fransızlar savaşacaklardır. Ne var ki Ruslara karşı değil, savaşa karşı savaşacaklardır. Nazilerin Paris'te yönettikleri bir ölü ayinini anımsıyorum. Şöyle demişlerdi. Bunlar Stalingrad'ı Avrupalı savunucularıdırlar. Bir yıl ya da 5 yıl sonra Paris'in Amerikalı savunucuları için bir ayin yapılsın istemiyorum ben. Bir Fransız olarak, bir bilgin olarak, yaşlı bir insan olarak barış istiyorum. Gençler için, Amerikalılar için, Ruslar, Fransızlar için, herkes için. Gerçek bir barış. Dinleyiciler Duma'nın üzerine atıldılar. Kimi çiçek atıyor, kimi elini sıkıyordu. Yaşlı bir zenci. Ben basit bir insanım dedi. Hamalım, size kucaklamama izin verir misiniz? Bir oğlum vardı, dönmedi savaştan. Kadının biri iki eliyle kavradığı çocuğunu yukarı kaldırmış bağırıyordu. Vermem onu kimseye. Duma yüreğinden taşıp boğazını sıkan ve ılık yaşlar halde gözlerine hücum eden sıcak insan sevgisini duydu içinde. Biz anlaştık gitti diye mırıldandı yaşlı zenciyi kucaklarken. Sabah gazeteleri miting haberini bir iki satırla geçiştirmişler. Victoria Oteli önündeki gösteriye ise büyük bir yer ayırmışlardı. Saygıdeğer, muazzam, hatta eşi görülmemiş diye adlandırıyorlardı bu gösteriyi. Baş yazılardan birinde şöyle deniliyordu. Profesör Duma'nın burada geliştirdiği politik eylemler en değişik görüşlere sahip kişileri bile çileden çıkardı. Amerikalılar yabancıların otoritelerini kötüye kullanarak iç işlerine karışmalarını istemiyorlar. Albay Robertson keyfi yerindeydi. O kadar ki tuttu kızıyla bile şakalaştı. Onda pek sık görülmeyen bir durumdu bu. Biraz edepsizce olmuş Anders'in davranışı ama onun adamları var. Böylece Duman'ın def edilmesine karşı yapılabilecek son karşı koyma da yok olmuş oldu. Bizim melekler sokaktaki adamın ardına saklanabilirler. Roberts, Washington Star gazetesi yazı işleri müdürüne telefon etti. Duman sorunuyla ilgili olarak bir demeç vermek istiyordu gazeteye. Ben böylesi gösterilere her zaman karşıyımdır. Bunlar bizim konukseverlik ilkelerimize ters düşen davranışlardır. Mr. Duman'ın New York'u ziyareti nedeniyle Profesör Adams'ın Amerikalılar için bilimin politikadan üstün olduğunu bir kez daha gösteren soylu demecini büyük bir memnunlukla okudum. Söylemeye hiç gerek yoktur ki Mr. Duman'ın Sovyetçi konuşmaları tüm Amerikalılarca oy birliğiyle kınanmış, mahkum edilmiştir. Bununla birlikte şu ya da bu yabancının ülkemizde bulunması sorununun çözümünün heyecanlı ve sinirli kalabalıklara bırakılması gerektiğini de düşünmüyorum. Akşam gazeteleri varlığının büyük bir gerginliğe yol açması nedeniyle Profesör Duman'dan Birleşik Devletleri terk etmesini istenildiğini yazdılar. Duman tam otelden çıkarken kendisine bir mektup verdiler. Sayın Bay Duman, ayrılmakta olduğunuzu bana şimdi bildirdiler. Hastalığım nedeniyle sizi geçirmeye gelememekten son derece üzgünüm. Ancak beni bundan daha fazla üzen şey sizi Amerika'dan ayrılışınızı çabuklaştırmak zorunda bırakan durumdur. İnanın bana, bu durumu değiştirebilecek bir güce sahip değilim. Çok güç bir dönemde yaşıyoruz. Bazen bana öyle geliyor ki insanlık bir yandan bilim alanında görülmemiş başarılar elde ederken öte yandan sağduyu adına ne varsa yitirmektedir. Sizinle çok daha iyi koşullar altında küçük politik tutkuların tutsaklığından uzak yeniden görüşmek en büyük umudumdur. Derin saygı ve candan bağlılığıma inanmanızı rica ederim. D. Adams. Duman mektubu avucunun içinde buruşturdu. Ödlek herif. Sonra birden olup bitenleri anımsadı. Boş yere sövüyorum. Büyük bir kraniyolog. Kafatasından iyi anlıyor. Ama bunun dışında kalan her şey onun için bayağı ve aşağılık. Az mı gördüm böylelerini Paris'te? Korkması anlaşılmaz bir şey değil. Buralıların adetleri oldukça vahşi. Ne de olsa vicdanı hastalanmıştır biraz. Henesi gibi değil Bereket Adams. Daha kolay aklı başına gelebilir. Havaalanında Profesör McClay, Kürkçü ve Betty uğurladılar Duman'ı. Betty koyu kırmızı güller getirmişti Duman'a. Öyle minnettarız ki size, dedi Kürkçü. Ziyaretinizle bizlere neler kazandırdığınızı imkanı yok bilemezsiniz. McClay de Kürkçü'yü onayladı. Sizin buradan çıkarılmanız bir zaferdir. Mitingden sonra çok korktular. Önceki akşam ne kadar kalabalık vardı biliyor musunuz? 20 bin. Şimdi de Boston'da, Chicago'da, San Francisco'da mitingler düzenleyeceğiz. Siz bizi kımıldatıp harekete geçirdiniz. Duman uçağın penceresinden baktı. Genç, esmer kadın, Kürkçü ve şaşkın, sevecen gülümsemesiyle McClay orada öylece duruyorlardı. Çevre, gülen, bağırıp çağıran yabancılarla doluydu. Duman birden o üç kişiye acıdı. Ne zor onlar için? Evet, miting güzel oldu. 20 bin kişi toplandığı için üçü de memnundu. Ama bu cenabet kentte kaç kişi yaşıyor? Şu halk denen nesne burada da var elbette. Var olmasına var ya, ne zaman uyanacak acaba o derin uykusundan? Nedense Anna'yı anımsadı birden. Gelir, yalnızlıktan, kimsesizlikten söz ederdi. Gestapo canını çıkarmıştı işkenceden zavallı Anna'nın. Ne acınası şu gülüp duranlar. Diş macunu reklamı yaparmışçasına pek beceriklice gülüyorlardı. İnsan oluncaya dek daha niceye itişip kakışacaklar, üzülüp acı çekecekler. Acıyası geliyor insanın Amerika'ya. Böylesine büyük, böylesine zengin ve böylesine akıl dışı. Kucağında duran güller ilkin olduklarından daha fazla açtılar. Sonra karardılar. En sonra da solup boyunlarını büktüler. Uçak iyice yükselmişti. Aşağıda bulutlar vardı. Yumuşak, tombul, bazen açık pembe, bazen can çekişen, kar örneği soluk leylak renkli bulutlar. Başka gezegenlerin hiç kimse tarafından hiçbir zaman görülmemiş topraklarını andırıyordu bulutlar. Onlara baktıkça Duman, New York'u, McClay'in gülümsemesini isterik kadınları, gökdelenleri unuttu. Artık Amerika'da değildi. Ancak bir yuvaya dönüş duygusu içinde de değildi. Hayatın dışında bir yerlerdeydi şimdi o. Sevecenlik, hüzün, gizliden gizliye içsel bir sevincin duyulduğu, canlı, capcanlı bir yerde. Geçmişe ait ve hızla değişen tablolar geliyordu gözünün önüne. Gençlik çağları, çocuk başlığına benzeyen hasır şapkalı bir kız, sakallı profesörler, karnavalların kağıt fenerleri, ilk bisiklet kürsüde konuşan genç Jaurès, Dreyfusçüler, Zola, dış dünya ne büyük bir hızla değişiyor. Moda, yaşayış biçimi, davranışlar.
ilk düşleri, içilen antları, inançları anımsayacak olursak hiçbir gülünç, ölümcül yanları yok. Yanlış nerede? Onu bulmak istiyorum ben. Belki de mantığa, olayların birbirini kovalamaları gerçeğine biraz fazla güvendik biz. Oysa yol çok daha karmaşık, çok daha uzun. Daha ne kadar uçacağız acaba? Saati ileri almak gerek. Burası gece, Paris'te ise sabahtır şimdi. Çok uzak. Bulutlardan bulutlara uçsaydı çocuk, harita üzerinde bile aşıp tüketemezdi dünyayı. Pek büyüktür çünkü dünya çocukluk lambasının ışığında. Ve pek miniktir ömrümüzün titreyerek sönen o son ışığında. Kimindi bu? Galiba Baudelaire'in olacak. Hayır, dünya o kadar küçük değil. Benim için de büyük o. New York'ta yaşlı bir zenciyi keşfedebilirim. Şu güllerin nasıl ölmekte olduklarını görüp şaşabilirim. Dünyayı dolaşabilirim, umut edebilirim, yaşayabilirim. Bunları düşünürken uzun ve rahat bir uykuya daldı. Sonra yeniden bulutlara, hayat gibi uzun, düşünceler gibi hafif, düşsel bulutlara tırmandılar. Ve en sonra birden kulaklarının uğuldadığını, tepelerin sallandığını, toprağın eğilir gibi olduğunu duydu. Ve işte Paris, varoluşların eski, bacaları tüten evleri görünmüştü. Gelmişlerdi. Marie şaşıracaktı. Nasıl? Bu kadar çabuk döndünüz ha? Uçaktan çıktığında şaşırıp kaldı Dumas. Çok büyük bir kalabalık gelmişti kendisini karşılamaya. Tanıdıkları da vardı içlerinde, tanımadıkları da. İşçiler, öğrenciler, bazı profesörler, L'Humanité'den gazeteciler, René Morio, ellerinde çiçeklerle genç kızlar, Le Jean, yazarlar ve Berti fabrikasından bir heyet. Birden heyecanlandı Dumas. Kimin için bütün bunlar? Diye mırıldandı duyulur duyulmaz bir sesle. Le Jean geniş avucu içinde kuvvetle sıktı elini. Dumas teşekkür etmek, duygulandığını, mutlulukla dolduğunu söylemek istediği halde nedense iyi ki burada hava yağmurlu dedi. Amerika'da sıcaklardan canım çıkmıştı. Arabaya bindiğinde üzerinde açık renk yağmurluk bulunan genç bir kadın koşarak geldi. Gelinciklerden, papatyalardan oluşan bir buket uzattı kendisine. Şaşkınlık dolu bakışlarla kadına bakan Dumas birden arabadan fırladı. İşte sizin gelmeniz fevkalade bir şey. Kendimi şimdi gerçekten evimde duyuyorum. Ve sımsıkı kucakladım Mado'yu. 12. ayrımın sonu, sayfa 130.